Ayrım 6.
Küçük mantar tekerlerinin iletici güdüsü, malların çeşitliliğini bir maskeli balonun kara giysileri gibi birleştiriyor ve yiyeceklerin bayramlığını oluşturuyor. Beyazlar giymiş yaşlıca, ciddi, becerikli, süratli kadın satıcıların serpiştirildiği tezgahlara yaklaşmaya çalışan müşterilerse tersine abuz, donuk ve hırçın. Mayonezleri ışıyan son balığı dilimlerinin göz kamaştırıcılığı müşterilerin karanlık çantaları tarafından yutularak gidiyor. Her erkek ya da kadın müşterine istediğini kesinlikle biliyor, belirsizlik içermeyen bir kararlılıkla doğruca hedefine yöneliyor ve büyük bir süratle volovan, etli börek, beyaz sucuk, beyin sosis damarlarını eritiveriyor. Bay Palomar müşterilerin gözlerinde bu nimetlerin etkisinin yansımasını yakalamak istiyor. Ama yüzleri ve davranışları kendilerine dönük, sinirleri gergin, sahip olduklarıyla olmadıklarının derdine düşmüş insanlarınki gibi sabırsız ve kaçamak. Vitrinler ve tezgahlar boyunca yayılan Pantagruel, Rabelais'ın Gargantua ve Pantagruel adlı kitabının kahramanı, Gargantua'nın dev yapılı, obur, içkici oğlu. Zenginliğini hak etmiyor hiçbiri. Neşeden, gençlikten yoksun bir açgözlülük harekete geçiriyor hepsini. Oysa bu insanlarla kendileriyle eş tözlü, etlerinin eti bu yiyecekler arasında köklü bir soya çekim bağı var. Kıskançlığa çok benzeyen bir duyguya kapıldığını anlıyor. Tepsilerdeki ördek ve tavşan ezmelerinin kendisini başkalarına yeğlediklerini belli etmelerini, doğa ile kültürün binlerce yıldır aktardığı ve bilgisiz ellere düşmemesi gereken nimetlerini, yalnızca kendisinin hak ettiğini belirtmelerini istiyor. İçini kaplayan bu kutsal coşku, talihin sadece kendisini seçtiğinin, ona güldüğünün, dünyanın bereket küpünden taşan bu yiyecek sedini yalnızca kendisinin hak ettiğinin bir işareti mi yoksa? Bir damak tadı orkestrasının çınlamasını duyabilmek için çevresine bakıyor. Hayır, hiçbir şey çınlamıyor. İştah kabartan bütün bu yiyecekler belirsiz, iyi seçilemeyen anılar uyandırıyor. Düş gücü tatları içgüdüsel olarak görüntülere ve adlara bağlayamıyor. Boğazına düşkünlüğünün daha çok zihinsel, estetik, simgesel olup olmadığını soruyor kendi kendine. Soğuk etleri ne denli içtenlikle severse sevsin, belki de soğuk etler onu sevmiyorlar. Bakışının her yiyeceği uygarlık tarihinin bir belgesine, bir müze eşyasına dönüştürdüğünü duyumsuyor. Bay Palomar kuyruğun daha hızlı ilerlemesini istiyor. Bu dükkanda birkaç dakika daha kalacak olursa, saygısızın, yabancının, dışlanmışın kendisi olduğuna inanmaya başlayacağını biliyor. Peynir Müzesi. Bay Palomar Paris'te bir peynircide sıra bekliyor. Küçük saydam kaplarda zeytinyağına yatırılmış, çeşitli ot ve baharat katkılı kimi küçük keçi peynirleri almak istiyor. Müşteri kuyruğu en bilinmedik ve uyumsuz türlerin örneklerinin sergilendiği bir tezgah boyunca ilerliyor. Dükkandaki çeşitlilik sanki akla gelebilecek her türlü süt ürününü belgelemeyi amaçlıyor. Daha spesyalite fromajeri, peynircilik özellikleri gibi az kullanılan eski ya da yerel bir tamlamaya yer veren tabela, burada bir uygarlığın bütün tarihinden ve coğrafyasından biriken bir bilgi mirasının saklandığını haber veriyor. Pembe önlüklü 3-4 kız müşterilerle ilgileniyor. İçlerinden hangisi işini bitirirse sıra başındaki müşteriye bakıyor, isteklerini açıklamasını istiyor. Müşteri söylüyor, çoğu kez de dükkan içinde oradan oraya giderek belirli ve yetkin iştahının nesnesini parmağıyla gösteriyor. Bu sırada bütün kuyruk öne doğru ilerliyor ve o zamana dek yeşil damarlı Bleu d'Auvergne'nin Auvergne mavisi yanında durmakta olan biri, beyazlığına kuru ot sapları yapışık Brand d'Amour'un aşk kırıntısı, hizasına ulaşmış oluyor. Kağıda sarılı bir topağı seyretmekte olan biri ise dikkatini kül serpiştirilmiş bir kübe verebiliyor. Bu rastgele konaklamalardan yeni dürtü ve istek esinlenmeleri çıkartanlar oluyor. Almak üzere olduklarından vazgeçiyorlar ya da listelerine yeni adlar ekliyorlar. Ama izlemekte oldukları hedefi bir an olsun gözden kaçırmayanlar da var. Seçtiklerinden değişik her öneri inatla istediklerinin alanını dışlama yoluyla daha da belirli kılmaya yarıyor yalnızca. Palomar'ın düşüncesi birbirine karşıt iki dürtü arasından gidip geliyor. İlki tam, eksiksiz bir bilgi bekliyor ve karar vermeden her türün tadına bakmak istiyor. Öbürkü ise kesin bir seçimden yana yalnızca kendisinin olan bir peynirle o daha seçmeyi, kendisini onda tanımayı başaramamış olsa bile hiç kuşkusuz var olan bir peynirle özdeşleşme eğiliminde. Ya da sorun belki de kendi peynirini seçmekten çok peynir tarafından seçilmekte. Peynirle müşteri arasında bir karşılıklılık ilişkisi var. Her peynir müşterisini bekliyor. Biraz tepeden bakan bir tıkızlıkla ya da pütürüklülükle ya da tersine göze hoş gelen bir gevşemenin erimişliğiyle aklını çelmeye çalışıyor. Çevrede ahlaksız bir suçluluk gölgesi dolaşıyor. Tat, özellikle de koku alma titizliği, peynirlerin kendilerini kaplarda bir genel ev divanında olduğu gibi sundukları gevşeme, bayağılaşma anları yaşıyor. Damak tadının hedefini kroten, boule de moine, bouton de coulette, fışkı, keşiş kafası, don düğmesi gibi adlarla aşağılama keyfinden çapkın bir sırıtma biçimleniyor. Bay Palomar'ın derinleştirmeye daha yatkın olduğu bilgi türü değil bu. İnsanla peynir arasında dolaysız bir fiziksel ilişkinin yalınlığını ortaya koymak yetecek ona. Ne var ki peynir yerine peynir adları, peynir kavramları, peynir anlamları, peynir tarihleri, peynir bağlamları, peynir ruh bilimleri görünce her peynirin ardında bütün bunların bulunduğunu bilmekten çok sezince ilişki çok karmaşıklaşıyor. Peynirci dükkanı Palomar'a bir ansiklopedi kendi kendini yetiştirmiş birine nasıl gelirse öyle geliyor. Bütün adları ezberleyebilir, biçimlere sabun, silindir, kubbe, top göre, yapıya kuru, yağlı, kremalı, damarlı, tıkız göre, hamura ya da kabuğa katılan yabancı maddeleri, kuru üzüm, biber, ceviz, susam, ot, küf göre, bir sınıflandırma yapmayı deneyebilir ama bütün bunlar onu bellek ve düş gücü bütününe dayalı tatlar deneyiminde bulunan gerçek bilgiye bir adım bile yaklaştırmaz. Oysa bir tatlar, tercihler, meraklar ve dışlamalar sıralaması ancak böyle bir temele dayandırılabilir. Her peynirin ardında değişik bir gök altında değişik yeşilli bir otlak var. Normandiya gelgitlerinin her akşam bıraktıkları tuza bulanmış çayırlar. Provence'ın rüzgarlı güneşinin kokulu çayırları. Sürüler bazen ahırda beslenir, bazen yaylaya çıkartılır. Mesleğin yüzyıllardır aktarıla gelmiş gizleri var. Bu dükkan bir müze. Bay Palomar dükkanı gezerken Louvre'da olduğu gibi sergilenen her nesnenin biçimlendirdiği ve biçimini aldığı uygarlığın varlığını duyumsuyor. Bu dükkan bir sözlük, dili peynir dizgesinin tümü. Yapı bilgisi sayılamayacak çeşitlilikte ad ve fiil çekimine yer veriyor ve sözcük dağarı, yüz lehçenin katkısıyla beslenen bir dil gibi tükenmez bir eş anlamlılık, deyim kullanımı, anlam özellikleri ve incelikleri zenginliği içeriyor. Nesnelerden oluşan bir dil, terimler yalnızca bir dış belirti, bir belge. Ama Bay Palomar için biraz terim öğrenmek, gözlerinin önünden geçen nesneleri bir an durdurmak istediğinde hep başvurduğu ilk önlemdir. Cebinden bir not defteri, bir dolma kalem çıkartıyor, adlar yazmaya koyuluyor, her adın yanına görüntüyü belleğine ansıtmaya yarayan bir sıfat ekliyor. Biçimin kaba bir taslan çizmeyi de deniyor. Pav d'Ervo, Ervo kaldırımı yazıyor. Yeşil küf notunu düşüyor. Düz bir paralel kenar çizip bir yanına yaklaşık 4 cm notunu düşüyor. Saint-Maur yazıyor. İçinde küçük bir çubuk olan pütürlü gri silindir notunu düşüyor. Göz kararı ölçüp 20 cm olduğuna karar veriyor ve resmini çiziyor. Sonra Chabicoli yazıyor ve küçük bir silindir resmi çiziyor. Monsieur, huhu monsieur. Pembe giysili genç bir peynirci kadın not defterine dalmış Palomar'ın karşısında. Palomar'ın sırası sıra onda. Uygunsuz davranışını sıranın gerisindekiler izliyor ve büyük kentlerde oturanların sokaklarda cirit atan geri zekalı sayısının gittikçe artması karşısında takındıkları yarı alaycı, yarı sabırsız havayla başlarını sallıyorlar. Vermeyi tasarladığı özenli ve zengin sipariş belleğinden uçup gidiyor, kekeliyor, kitle uygarlığının tek düzeliği kendisini yeniden egemenliği altına almak için bu kararsızlık anını bekliyormuş gibi en bilinen de, en sıradan da, en çok tanıtılan da karar kılıyor. Mermer ve kan. Bir kasap dükkanının elinde erzak torbasıyla içeriye giren birine esinlendirdiği düşünceler, yüzyıllar boyunca bilgilenmenin çeşitli dallarında aktarılan bilgileri içeriyor. Etler ve kesimler her parçayı en iyi pişirme biçimi gibi kendi yaşamını beslemek amacıyla başka yaşamlara son vermiş olma pişmanlığının dinmesini sağlayan törensel uygulamalar konusunda yeterlik. Kasaplık ve aşçılık bilgileri bir ülkeden bir ülkeye değişen gelenekleri ve teknikleri de dikkate alarak deneylerle doğrulanabilen kesin bilimler arasında yer alıyorlar. Kurban etme bilgisine ise tersine belirsizliklere egemen ve üstelik yüzyıllardır unutulmuş. Ama yine de belli belirsiz bir biçimde açığa vurulmayan bir zorunluluk olarak vicdanlar üzerinde ağırlığını duyuruyor. 3 biftek almaya hazırlanan Bay Palomar'ı etle ilgili her konuda saygılı bir bağlılık yönlendiriyor. Bireysel varlığının ve bağlı olduğu kültürün bu yer tarafından koşullandırıldığının bilincinde olarak kasap dükkanının mermer tezgahları arasında sanki bir tapınaktaymış gibi duraksıyor. Müşteri kuyruğu yüksek mermer tezgah boyunca her birinin üstünde ad ve fiyat belirtilen bir yazının bulunduğu et parçalarının sıralandığı raflar ve tepsiler boyunca ağır ağır ilerliyor. Sığırın canlı kırmızısı, dananın açık kırmızısı, kuzunun solgun kırmızısı, domuzun koyu kırmızısı birbirini izliyor. İri pirzolalar, bir domuz yağ şeridiyle süslü, kalın yuvarlak filetolar, canlı tığ gibi kontrfileler. Tutacak kemikleriyle donatılmış biftekler, iri, hepsi yağsız sığırın butları, yağlı ve yağsız bölümleriyle incikler, kendi üzerlerine toplanmalarını sağlayacak sicim beklemekte olan rostolar, kızıl yansılar yayıyor, sonra renkler yumuşuyor. Dana biftekleri, omuz ve göğüs parçaları kıkırdaklar. Şimdi de kuzu budu ve omuzu bölgesine giriyoruz. Daha ötede bir işkembenin akı, bir karaciğerin karası. Tezgahın gerisinde beyazlar giymiş kasaplar yamuksu saplı satırlarını, kesici ve deri yüzücü büyük bıçaklarını, kemikleri kesen testereleri, kıyma makinesinin ağzına dökülen pembe kıvrımları bastıran dövücüleri kullanıyorlar. Çengellerden parçalara ayrılmış gövdeler sarkıyor ve sana her lokmanın bir varlığın yaşayan bütünlüğünden rastgele kopartılmış bir parça olduğunu ansıtıyorlar. Duvar afişindeki sığır kesiti, boynuzlar ve toynaklar dışında hayvanın bütün beden yapısını içererek yenilebilir alanları sınırlayan çizgilerin geçtiği bir coğrafya haritasına benziyor. Bu da yer yuvarı haritası gibi insanın yerleşme yerinin haritası. Her ikisi de insanın yeryüzü ana karalarını ve hayvan bedeni parçalarını sahiplenme, bölüşme ve artık bırakmadan gövdeye indirme konusunda kendisine tanıdığı hakkı onaylayan belgeler. İnsan-sığır ortak yaşarlığının yüzyıllar boyunca bakışımsız insan sığırı beslemeye çalışır ama yem olarak kendini sunmaz ona da olsa iki türünde çoğalmayı sürdürmesine izin veren bir dengeye ulaştığını, insan uygarlığı denilen ve en azından karmaşık bir dinsel yasaklamalar coğrafyasının seçeneklerine göre bir bölümü insan koyun, daha az bir bölümü de insan domuzla uyumlu olan, bir bölümüne insan sığır da dinlenebilecek olan uygarlığın gelişmesini güvence altına aldığını söylemek gerekir. Bay Palomar bu ortak yaşarlığa açık bir bilinçle ve tam bir onamayla katılıyor. Sarkan sığır iskeletinde derisi yüzülen öz kardeşini bir göğüs kesiminde kendi etinde açılan bir yarayı tanısa da beslenme geleneği sonucunda bir kasap dükkanından damak mutluluğu vade almaya kızıla çalan bu parçalara bakarken ızgaradaki biftekler üzerinde alevin bırakacağı çizikleri ve esmerleşmiş dokuyu dişle kesmenin zevkini tasarlamaya koşullanmış bir et obur olduğunu biliyor. Bir duygu bir başkasını dışlamıyor. Palomar'ın kasap dükkanında sıra beklerken ruh hali hem ölçülü sevinçli, hem tasalı, istekli ve saygılı, bencil kaygılı ve evrensel üzüntülü. Başkalarının belki de dua ederken dile getirdikleri bir ruh hali. Palomar Hayvanat Bahçesi'nde. Zürafaların koşusu. Vensan Hayvanat Bahçesi'nde Bay Palomar zürafaların parmaklığı önünde duruyor. Arada sırada büyük zürafalar peşlerinde yavruları koşmaya başlıyorlar. Neredeyse parmaklıkların tel örgüsüne varıyorlar, geri dönüyorlar, 2-3 kez daha olanca hızlarıyla koşup sonra duruyorlar. Zürafaların devinimlerinin uyumsuzluğunun büyülediği Bay Palomar koşularını izlemekten bıkmıyor. Dört nala mı koştuklarına yoksa tırısa mı kalktıklarına karar veremiyor çünkü ön ayakların adımlarıyla arka ayaklarınki arasında hiçbir benzerlik yok. Sarsak görünüşlü ön ayaklar göğüse dek kıvrılıyorlar ve belirli bir saniyede sayısız eklemlerinden hangisini bükeceklerin kararsızlığı içinde yere dek iniyorlar. Çok daha kısa ve sert arka ayaklar, tahta ayaklar ya da koltuk değnekleri gibi sürüklenerek biraz yanlamasına sekiyorlar ama gülünç olduğunu bildikleri bir oyun oynuyorlar bir yandan da. Bu arada öne uzanmış boyun bir vincin kolu gibi yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru sallanıyor ve ayakların devinimi ile boynun devinimi arasında bir ilişki kurulamıyor. Sonra bir de sarının ani sıçraması var ama bu, boynun deviniminin omurganın geri kalan bölümü üzerindeki kaldıraç etkisinden başka bir şey değil. Zürafa ayrı cinsten aygıtlardan gelen parçaların birleştirilmesiyle ortaya çıkmış ama yine de kusursuz bir biçimde işleyen bir düzeneğe benziyor. Bay Palomar koşan zürafaları gözlemeyi sürdürürken bütün bu uyumsuz tepinmeye karmaşık bir uyumun komuta ettiğini, göze en çarpan yapısal oransızlıkları bir iç orantının birbirlerine bağladığını, bu sevimsiz davranışlardan doğal bir sevimlilik çıktığını fark ediyor. Birleştirici öğeyi, kenarları belirgin ve açılı, düzensiz ama türdeş biçimde dağılmış deri lekeleri sağlıyor. Lekeler hayvanın kesintili devinimlerinin tam çizgili karşılığı olarak uyum sağlıyorlar. Lekeden çok tek düzeliğini baklavalı bir çizimin böldüğü açık renk damarların kırdığı bir örtüden söz etmek daha doğru. Lekelerin kesintisi devinimlerin kesintisinin habercisi. Bu noktada Bay Palomar'ın ne zamandır zürafalara bakmaktan sıkılan kızı onu penguenlerin mağarasına doğru sürüklüyor. Penguen görünce yürek darlığına uğrayan Bay Palomar istemeye istemeye kızını izlerken zürafalara karşı duyduğu ilginin nedenini düşünüyor. Neden belki de çevresindeki dünyanın uyumsuz bir biçimde devinmesi ve kendisinin bundan hep bir kasıt, bir değişmezlik araması. Belki de kendisinde iyi düzenlenmemiş ve birbirleriyle hiçbir ilişkisi olmayan ve herhangi bir iç uyum modeli içine yerleştirmenin daima daha zorlaştığı, zihinsel dürtülerle hareket ettiğini duyumsaması. Action Goril. Barcelona Hayvanat Bahçesi'nde yeryüzünün bilinen tek action maymunu bulunuyor. Bir Ekvator Afrikası gorili. Hayvanın pavyonuna koşan kalabalık arasından Bay Palomar kendisine bir yol açmaya çalışıyor. Bir camın ardındaki Copito de Nieve, kar yumağı adı böyle. Beyaz bir et ve tüy yumağı. Bir duvara karşı oturmuş güneşleniyor. Kırışıklıklar işlenmiş yüzü insansı pembelikte. Göğüs de beyaz ırktan erkeklerinki gibi tüysüz ve pembe derili. Kocaman çizgili, bu üzgün dev yüz arada sırada kendisinden bir metreden daha az uzaklıktaki camın arkasındaki kalabalığa dönüyor. Ağır, acı ve sabır ve sıkıntı yüklü bir bakış. Olduğu gibi olmanın, kendisini seçmediği, sevmediği bir biçimin, yeryüzündeki tek örneği olmanın, kendi gülünçlüğünü sırtında taşıma yorgunluğunun, böylesine yer tutan ve göze çarpan kendi varlığıyla uzamı ve zamanı işgal etme sıkıntısının çaresizliğini belirten bir bakış. Cam yüksek duvarlarla çevrili, bir hapishane avlusu görünümünde ama gerçekte gorillerin ev kafeslerinin bahçesi olan yerin görülmesini sağlıyor. Yerden yapraksız bodur bir ağaçla, jimnastik salonlarındaki gibi demir bir merdiven yükseliyor. Az ötede küçük avluda bir dişi var. Kollarında kendisi gibi kara bir yavru tutan kocaman bir kara goril. Derinin aklığı kuşaktan kuşağa aktarılmıyor. Copito de Nieve bütün gorillerin tek akşını olarak kalıyor. bembeyaz ve kımıltısız maymun azmanı, Bay Palomar'ın zihninde dağlar ve piramitler gibi çok eski bir geçmişi çağrıştırıyor. Aslında hayvan henüz genç, pembemsi yüzüyle yüzü çevreleyen kısa beyaz tüyler ve özellikle de gözlerinin çevresindeki kırışıklıklar arasındaki çelişki yaşlı bir görünüm veriyor. Kopito de Nieuw'in geri kalan bölümleri öbür maymunlara oranla insan bedeniyle daha az benzerlik gösteriyorlar. Burun yerinde burun delikleri bir çift çukur oluşturuyorlar. Çok gergin ve uzun kolların ucundaki kıllı ve sanki az eklemli eller, iyi bakılınca gerçek birer ayak, goril yürürken bunları bir dört ayaklı gibi yere dayayarak ayak gibi kullanıyor. Şimdi bu kol ayaklar hayvanın göğsüne bir otomobil lastiğini bastırıyorlar. Saatlerinin korkunç boşluğunda Kopito de Nieuw lastiği hiç bırakmıyor. Bu nesnenin ne değeri olmalı onun için? Bir oyuncak mı? Bir fetiş mi? Bir tılsım mı? Palomar gorilin her şeyi kendisinden kaçarken bir nesneye, yalnızlığın, farklılığın dişileri ve çocukları tarafından olduğu gibi hayvanat bahçesi ziyaretçileri tarafından da hep şaşkınlık uyandıran bir canlı sayılmanın sıkıntısını bastıracak bir nesneye sıkı sıkı sarılmasının gerekçesini çok iyi anlıyor. Palomar, Italo Calvino, sayfa 70. Dişinin de bir otomobil lastiği var. Ama onun için yararlı ve sorunsuz bir ilişki içinde olduğu sıradan bir nesne. Bir koltuğa kurulur gibi lastiğe oturmuş, yavrusunun pirelerini ayıklıyor. Oysa Kopito de Nieuw için lastiğe dokunmanın duygusal, sahip çıkıcı bir anlamda da simgesel bir yanı var sanki. Buradan insanın yaşama öyküsünden çıkış yolu aramasına doğru bir ışık deliği açabilecek. Kendini nesnelerde bulmak, belirtilerde kendini tanımak, dünyayı bir simgeler bütününe dönüştürmek. Uzun biyolojik gecede kültürün neredeyse ilk şafağı. Bunu yapabilmek için Akşın Goril'in elinde yalnızca insan üretiminin kendisine yabancı her türlü simgesel gizil güçten yoksun, anlam yoksulu soyut bir nesnesi bir otomobil lastiği var. Lastiğe bakmakla pek bir şey anlaşılmıyor. Oysa kendisine verilmek istenen anlamları içi boş bir çemberden daha iyi yüklenebilecek başka ne var? Belki de goril onunla özdeşleşerek sessizliklerin dibindeki sözün çıktığı kaynaklara ulaşmak, düşünceleriyle yaşamını belirleyen olayların ortadan kaldırılamaz gizli belirliliği arasında bir ilişki akımı sağlamak üzere. Hayvanat bahçesinden çıkan Bay Palomar, zihninden Akşın Goril'in görüntüsünü uzaklaştıramıyor. Karşılaştıklarına gorilden söz etmek istiyor ama kimsenin kendisini dinlemesini sağlayamıyor. Gece uykusuzluk saatlerinde olsun, kısa düşler boyunca olsun maymun görünmeyi sürdürüyor. Maymunun sözsüz, saçma sapan bir konuşma için elle tutulabilir bir destek görevi gören lastiği varsa diye düşünüyor, benim de beyaz bir maymun azmanı görüntüm var. Hepimiz ellerimizin arasında sözcüklerin ulaşamadıkları en son anlamlara erişebilmek amacıyla eski bir boş lastik döndürüyoruz. Pullu sürüngenler takımı. Bay Palomar, iguanaların niçin ilgisini çektiklerini bilemiyor. Paris'te arada sırada Jardin de Plantes'ın sürüngenler bölümünü gezmeye gidiyor. Hiçbir zamanda düş kırıklığına uğramıyor. İguananın görünüşünün, sıra dışılığının, hatta benzersizliğinin ne olduğu apaçık onun için. Ama bunun da ötesinde ve ne olduğunu söyleyemediği bir şeyin olduğunu duyumsuyor. İguana iguana, küçücük lekeli pullardan dokunmuş gibi yeşil bir deriyle kaplı. Bu deri bol. Boyunda, ayaklarda, bedenine tam oturacak yerde her taraftan sarkan bir giysi gibi kıvrımlar, şişkinlikler, kabarıklıklar yapıyor. Omurga boyunca kuyruğa kadar süren girintili çıkıntılı bir ibik yükseliyor. Kuyruk da belirli bir noktaya dek yeşil, sonra uzadıkça rengini yitiriyor. Almaşık renkli, açık kahverengi, koyu kahverengi halkalara bölünüyor. Yeşil pullu yüzde göz açılıp kapanıyor ve bu gelişmiş bakışı, dikkati, hüznü olan göz, ejderha görüntüsünün altında bir başka varlığın saklandığı düşüncesini doğuruyor. Güven duyduğumuz hayvanlara daha benzer bir hayvan, bize uyandırdığı sanıdan daha az uzak bir canlı varlık. Sonra çenenin altında başka dikenli ibikler, boyunda işitme aygıtı gibi yuvarlak iki beyaz pul var. Bir sürü gereksiz ıvır zıvır savunma takımları ve gereçleri, hayvanlar aleminde ve belki de başka alemlerde de rastlanabilen biçim örnekleri, tek bir hayvanın sırtında bulunması fazla şeyler, ne yapıyorlar acaba burada? İçeriden bize bakmakta olan birinin görülmesini mi engelliyorlar? Beş parmaklı ön ayaklar, kaslı ve iyi biçimlenmiş gerçek bacaklara yerleştirilmiş olmasalar, elden çok pençeyi akla getirecekler. Arka ayakların bitki dalları gibi uzun ve yumuşak parmakları böyle değil. Ama hayvan tümüyle kıpırtısız uyuşukluğa boyun eğişin dibinden bir güçlülük görüntüsü iletiyor. İguana iguananın camekanı önünde duraklamadan önce Bay Palomar, birbirlerine kenetlenmiş 10 yavru iguananın çevik dirsek ve diz devinimleriyle sürekli olarak yer değiştirdikleri ve uzunlamasına yayılmadıkları camekanı seyretmişti. Yavruların parlak yeşil derilerinde balıklarda solungaçların olduğu yerde bakır rengi bir nokta, bir tutam beyaz sakal, kara bir göz bebeğinin çevresinde ardına kadar açık gözler var. Bozkır varanı bedeniyle aynı renk kumun içine saklanıyor. Kara sarımtırak tegu ya da tupunambis neredeyse bir kayman kadar, sivri ve tüyler ya da yapraklar gibi yoğun, çöl rengi pullarıyla dev Afrika kordili. Dünyadan kopma eğilimini öylesine vermiş ki kendisini, kuyruğunu başına dolayarak çevresinde halkalar oluşturuyor. Saydam bir kabın suyundaki bir kaplumbağanın üstü yeşil gri, altı beyaz, bağısı yumuşak ve etli gibi görünüyor. Sivri somağı sanki bir takma yakadan dışarı çıkıyor. Sürüngenler pavyonunda yaşam her şeyin olanak içinde olduğu ve hayvanların, bitkilerin ve kayaların aralarında pul, diken, kabuk değiş dokuş ettikleri, biçemsiz ve plansız bir biçim savurganlığı gibi görünüyor. Ama sonsuz sayıdaki karışım olanakları arasında yalnızca bazıları, belki de tam en inanılmazları tutunuyorlar, kendilerini bozan, yeniden karıştıran ve yeniden biçimlendiren akıntıya direnebiliyorlar. Ve bu biçimlerden her biri hemen tıpkı hayvanat bahçesinin buradaki camlı kafesi dizisi gibi, diğerlerinden sonsuza dek ayrılmış bir dünyanın merkezi oluyor ve işte her biri ürkünçlüğünde, zorunluluğunda ve güzelliğinde kimliğini bulan bu tamamlanmış varoluş biçimlerinde düzen, yeryüzünün bilinebilir tek düzeni bulunuyor. Jardin de Plantes'ın içinde yarı uykulu sürüngenlerin getirildikleri ormanın ya da çölün dalları, kayaları ve kumu arasında saklandıkları, camekanları ışıklı iguanalar salonu dünyanın düzenine uyuyor. Düşünceler gökyüzünün yeryüzüne yansıması ya da nesnelerin yapısının var olanın dibinde saklı ilkenin dışa vuran belirtisi oluyor. Bay Palomar'ı gizliden gizliye çeken yoksa sürüngenlerden çok bu ortam mı? Nemli ve gevşek bir sıcaklık, havayı bir sünger gibi emiyor. Keskin, ağır, kötü bir koku, insanı soluğun tutmak zorunda bırakıyor. Gölge ve ışık, kıpırtısız bir gece ve gündüz karışımı içinde bekleşiyorlar. İnsanın dışına bakmaya kalkışınca karşılaşılan duyumlar bunlar mı? Her kafesin camının ötesinde insanın dünyasının öncesiz ve sonrasız olmadığını gösteren insan öncesinin ya da sonrasının dünyası var. Bunu kendi gözleriyle kavramak için mi, pitonların, boğaların, bambuların, çıngıraklı yılanların, Bermuda ağaçlarında yaşayan kara yılanların uyudukları bu bölmeleri teftiş ediyor Bay Palomar. Ama her camekan, insanın dışlanmış olduğu, belki de hiçbir zaman var olmamış, doğal bir süreklilikten kopartılmış dünyaların minik bir örneği, gelişmiş düzeneklerin belirli bir sıcaklık ve nemlilik derecesinde tuttukları birkaç metreküp atmosfer. Bu tufan öncesi hayvan kitaplığının her örneği sanki zihnin bir varsayımıymış, düş gücünün bir ürünüymüş, dilin bir yapısıymış, gerçek dünyanın sadece bizim dünyamız olduğunu göstermeyi amaçlayan çelişkili bir kanıtlamaymış gibi yapay olarak canlı tutuluyor. Sürüngenlerin kokusu ancak şimdi dayanılmaz duruma gelmiş gibi Bay Palomar birden açık havaya çıkmak gereksinmesi duyuyor. Parmaklıklarla ayrılmış bir dizi havuzun sıralandığı büyük salondan geçmesi gerekiyor. Her havuzun yanındaki kuru bölgede donuk renkli, basık, hırçın, korku saçan, Olanca ağırlıklarıyla yayılmış acımasız somakları, soğuk karınları, geniş kuyrukları boyunca yere yapışmış timsahlar tek başlarına ya da eşleriyle birlikte uzanmışlar. Hepsi uyukluyor sanki, gözleri açık olanlar bile ya da hepsi şaşkın bir perişanlık içinde kapalı gözle bile uykusuzluk çekiyorlar. Arada sırada içlerinden biri ağır ağır silkiniyor, kısa ayakları üstünde doğrulur gibi yapıyor, havuzun kıyısına tırmanıyor, boğuk bir gürültüyle karın üstü suya bırakıyor kendisini, bir dalga oluşturuyor ve önceki gibi kıpırtısız durumda suda yarı gömülü duruyor. Ölçüsüz bir sabırsızlığa mı? Yoksa sonsuz bir umutsuzluğa mı sahipler? Ne bekliyorlar ya da neyi beklemekten vazgeçmişler? Hangi zamana dalmış durumdalar? Bireyin doğumundan ölümüne dek birbirini izleyen saatlerin yarışından çalınan türün zamanına mı? Yoksa ana karaların yerini değiştirip su üstüne çıkan karaların kabuğunu pekiştiren jeolojik çağların zamanına mı? Ya da güneş ışınlarının ağır soğumasına mı? Deneyimimiz dışında bir zaman düşüncesi savunulamıyor. Palomar ancak arada sırada ve şöyle bir bakmak için gidilen sürüngenler pavyonundan çıkmak için acele ediyor. Palomar'ın suskunlukları. Palomar'ın gezileri, kumlu taban. Çakıl ya da alçak kayalardan oluşan düzensiz beş birikintinin çevresinde dümdüz koşut ya da iç içe geçmiş halkalar biçiminde yollar oluşturan, çakıla benzer iri taneli, beyaz bir kumla kaplı küçük bir avlu. Burası Japon uygarlığının en ünlü anıtlarından biri. Tamam. Kyoto'daki Ryuanji Tapınağı'nın kaya ve kum bahçesi, Budacılığın en tinsel mezhebi Zen'in keşişlerinin öğrettiklerine göre sözcüklerle anlatılabilir kavramlara başvurmadan ve en basit yoldan ulaşılabilecek saltlığa dalmanın benzersiz ortamı. Renksiz kumlu dikdörtgen alanın üç kenarı boyunca üstü kiremitli ve ötelerinde ağaçların yeşerdiği duvarlar uzanıyor. Dördüncü kenarda ise halkın üstünden geçebileceği, mola verebileceği ve oturabileceği tahta basamaklı bir yükselti var. İç bakışımızı bu bahçenin görünüşü soğuracak olursa deniyor, ziyaretçilere verilen tapınağın baş kişisinin imzasını taşıyan Japonca ve İngilizce broşürde, bireysel benliğimizin göreceliğinden sıyrılmış oluruz. Bu arada salt ben sezgisi kararmış zihinlerimizi arındırarak bizi dingin bir hayranlıkla doldurur. Bu öğütleri gözü kapalı yerine getirmeye hazır olan Bay Palomar basamaklara oturuyor, bir bir kayalara bakıyor, beyaz kumun üstündeki dalgalanmaları izliyor, çevrenin öğelerini birbirlerine bağlayan tanımlanamaz uyumun yavaş yavaş kendisini sarmasını bekliyor. Daha doğrusu bütün bunları kendini yalnızlık ve sessizlik içinde zen bahçesine vermiş birinin duyumsadığı gibi tasarlamaya çalışıyor. Çünkü söylemeyi unuttuk, Bay Palomar yükseltinin üstünde kendisini dört bir yandan itiştiren yüzlerce ziyaretçiyle insanların dirseklerinin, dizlerinin, kulaklarının arasından yol bulup gün ışığında ya da flaşla kayaları ve kumu her açıdan görüntüleyen fotoğraf ve sinema makinelerinin objektiflerince kuşatılmış buluyor. Kısa yün çoraplı bir sürü ayak. Ayakkabılar Japonya'da hep yapıldığı gibi kapıda bırakılıyor. Üstünden atlayıp geçiyor, bir sürü çocuk, eğit bilimci, ana babalarca ön sıralara itiliyor. Ünlü anıta yapılan okul gezisini bir an önce bitirmekten başka bir şey düşünmeyen üniformalı öğrenciler birbirlerini itiyorlar. Ciddi ziyaretçiler başlarını düzenlice aşağıya ve yukarıya doğru oynatarak rehberde yazılan her şeyin gerçekliğe uygun olduğunu ve gerçeklikte görülen her şeyin de rehberde yazılı olduğunu doğruluyorlar. Kum bahçesini okyanusun enginliğinde kayalık bir takımada gibi ya da bir bulut denizinden yükselen ulu dağların tepeleri gibi görebiliriz. Tapınağın duvarlarının çerçevelediği bir resim gibi görebiliriz ya da çerçeveyi bir yana bırakıp kum denizinin sınırsız olarak yayıldığına ve bütün dünyayı kapladığına inanabiliriz. Kitapçıkta bulunan bu kullanma bilgileri Bay Palomar'a çok akla yatkın ve hemen kolayca uygulanabilir geliyor, Ama bunun için insanın arınabileceği bir kişiliğinin bulunduğuna, dünyaya eriyebilen ve yalnızca bakış olabilen bir benin içinden bakmakta olduğuna gerçekten güvenmesi gerek. Ama işte tam bu çıkış noktası ek bir imgeleme çabası istiyor. İnsanın öz beni, binlerce gözüyle bakan ve zorunlu turistik ziyaret yolunda binlerce ayağıyla dolaşan tıkız bir kalabalıkla iç içe geçmişken bu çabayı gösterebilmek çok zor. Alçak gönüllülüğün en uç sınırına ulaşmaya, mülkiyetin her türlüsünden ve kendini beğenmişlikten uzaklaşmaya ilişkin zihinsel zen tekniklerinin gerekli taban olarak bir soyluluk ayrıcalığına sahip oldukları, çevresinde büyük bir uzam ve büyük bir zaman bireyciliği, kaygısız bir yalnızlığın ufuklarını önceden kabullendikleri sonucunu çıkartmak gerekmez mi bundan? Ama kitle uygarlığının gelişmesi sonucunda yitirilen cennet yakınmasına ulaşan bu sonuç Bay Palomar'a fazla kolay geliyor. Daha zor bir yola girmeyi yeğliyor. Bugün görülebileceği tek konumda zen bahçesinin kendisini seyredene verebileceklerini boynunu başka boyunlar arasından uzatarak yakalamaya çalışıyor. Ne mi görüyor? Büyük sayılar çağının tek düzeyli bir kalabalık olarak yayılmakla birlikte yine de dünyanın yüzeyini kaplayan bu küçük kum taneleri denizi gibi ayrı kişiliklerden oluşan insan türünü görüyor. Her şeye karşın dünyanın insanın yazgısıyla ilgilenmeyen doğasının kayalık tepelerini, insan soğurmasının üstesinden gelemeyeceği sert maddesini sergilemeyi sürdürdüğünü görüyor. İnsan kumunun topaklanıp devinim çizgileriyle bir tırmığın düz ya da dairesel izleri gibi düzgünlüğü ve akışkanlığı ayarlayan çizimler uyarınca oluşturduğu biçimleri görüyor. Ve kum insanlıkla kaya dünya arasında türdeş olmayan iki uyum arasında bir uyum olasılığı seziyor. Hiçbir niyete uymadığı izlenimini veren güçler dengesi, yani insan dışı uyumla hiçbir zaman kesin olmayan geometrik ya da müziksel bileşimlerin akılcılığını isteyen insansal yapıların uyumu. Yılanlar ve kafatasları. Bay Palomar, Meksika'da Tolteklerin eski başkenti Tula'nın kalıntılarını geziyor. Kendisine eşlik eden İspanyollardan önceki uygarlıklar uzmanı, coşkulu ve tatlı dilli Meksikalı bir dostu, çok güzel Quetzalcoatl söylencileri anlatıyor. Quetzalcoatl, tanrı olmadan önce sarayı burada, Tula'da bulunan bir kralmış. Saraydan tıpkı bir Roma sarayındaki gibi bir sarnıcın çevresindeki ötesi birisi kırılmış bir sıra sütun kalmış. Sabah yıldızı tapınağı, basamaklı bir piramit. Tepesinde yükselen ve Atlas diye anılan dört yontu sütun, Tanrı Quetzalcoatl'u sabah yıldızı olarak canlandırırken sırtlarında yıldızın simgesi bir kelebek var. Yontulmuş dört sütun, tüylü yılanı, yani yine aynı tanrıyı hayvan biçiminde canlandırıyor. Bütün bunlara sözcüklere dayanarak inanmak gerekiyor. Zaten aksini kanıtlayabilmek zor. Meksika kazı biliminde her yontu, her nesne, her alçak kabartma ayrıntısı kendisi bir şey anlamına gelen bir şey anlamına geliyor ve bu şey de bir başka şey anlamına geliyor. Bir hayvan tanrı anlamına, tanrı yıldız anlamına, yıldız insanın bir ögesi ya da niteliği anlamına geliyor ve böyle sürüp gidiyor. Resim yazısı dünyasındayız. Eski Meksikalılar yazı yazmak için şekiller çizerlerdi. Çizerken sanki yazı yazmış olurlardı. Her şekil bir bulmaca gibiydi. Bir tapınağın duvarındaki en soyut ve geometrik frizler bile kırık çizgi motifi görülecek olursa ok olarak yorumlanabilirler. Ya da burada Greklerin birbirini izleme yöntemine göre sayısal bir sıralanma okunabilir. Tula'da alçak kabartmalarda stilize hayvan figürleri yineleniyor. Alaca kaplanlar, çayır kurtları. Meksikalı dostu her taşın üstünde duruyor, taşı kozmik bir anlatıya, alegoriye, ahlak düşüncesine dönüştürüyor. Kalıntılar arasından bir öğrenci topluluğu geçiyor. Açık mavi mendilli, izci giysisi gibi süssüz, beyaz üniformalar giymiş, indios yüzlü, belki de bu tapınakları inşa edenlerin torunları olanlar. Çocuklara kendilerinden fazla uzun olmayan, aynı toparlak ve donuk esmer yüze sahip ve kendilerinden ancak biraz daha büyük bir öğretmen kılavuzluk ediyor. Piramidin yüksek basamaklarına çıkıyorlar, sütunların altında duraklıyorlar. Öğretmen hangi uygarlığa, hangi yüzyıla ait olduklarını, hangi taştan yontulduklarını söylüyor, sonra sonuca varıyor. Ne anlatmak istedikleri bilinmiyor ve öğrenciler inen öğretmenin peşinden gidiyorlar. Her yontuya, bir alçak kabartmaya ya da bir sütuna işlenmiş her figüre öğretmen bilinen açıklamalar getiriyor ve hiç sekmeden şunları ekliyor. Ne anlatmak istediği bilinmiyor. İşte bir çakmol, oldukça yaygın bir yontu türü. Yarı uzanmış bir insan elinde bir tepsi tutuyor. Uzmanlar ağız birliğiyle kurban edilen insanların kanlı yüreklerinin bu tepsilerle sunulduğunu söylüyorlar. Bu yontular aslında kendi halinde süssüz püssüz oyuncak bebekler olarak da görülebilir. Ama bunlardan birini her gördüğünde Bay Palomar ürpermeden edemiyor. Öğrenciler sıraya geçiyorlar ve öğretmen "Esto es un chacmol. Ne se sabe lo que quiere decir." Bu bir şakmoldür, ne anlama geldiği bilinmiyor ve ileriye doğru gidiyor. Kendisine rehberlik eden dostunun açıklamalarını izlemekle birlikte Bay Palomar hep öğrencilerle karşılaşıyor, hep öğretmenin sözlerini duyuyor. Dostunun mitolojik kaynaklarının zenginliğiyle büyüleniyor. Yorumlama oyunu, alegorili okuma parçaları hep zihnin en yüce alıştırması gibi gelmiştir kendisine. Ama öğretmenin karşıt davranışının da kendisini çektiğini duyumsuyor. Başlangıçta ona ilgisizlik, baştan savmacılık gibi gelen şeyin bilimsel ve eğit bilimsel bir tavır, bu ağırbaşlı ve bilinçli genç adamca seçilen bir yöntem, karşı gelmek istemediği bir kural olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bağlamlarından yalıtılmış olarak bize gelen bir taş, bir resim, bir işaret, bir söz, yalnızca bu taş, bu resim, bu işaret ya da bu sözdür. Onları ancak bu halleriyle tanımlamaya, anlatmaya girişebiliriz. Eğer bize gösterdikleri yüzden başka bir de gizli yüzleri varsa bu yüzü bilmemize izin vermezler. Bu taşların bize gösterdiklerinden daha fazlasını anlamaktan kaçınmak, belki de gizlerine saygılı olmanın tek yolu, tahminde bulunmaya kalkışmak, kendini beğenmişlik, yitip gitmiş gerçek anlamına ihanet olur. Piramidin arkasından biri kerpiç, öbürü yontma taş, iki duvar arasında bir koridor ya da dar yol geçiliyor. Yılanlı duvar, belki de tulanın en güzel parçası. Kabartma frizde her biri açık ağzında sanki yutacakmış gibi bir kafatası tutan yılanlar izliyor birbirini. Çocuklar geçiyorlar ve öğretmen, "Burası yılanlı duvar. Her yılanın ağzında bir kafatası var. Ne anlama geldikleri bilinmiyor." Dostu kendini tutamıyor. Bilinmiyor olur mu? Biliniyor. Yaşamla ölümün sürekliliği, yılanlar yaşam, kafatasları da ölüm. Ölümü de birlikte taşıdığı için yaşam olan yaşamla, ölümsüz yaşam olmadığı için ölüm olan ölüm. Çocuklar ağızları açık, kara gözleri şaşkın dinliyorlar. Bay Palomar her çevirinin bir başka çeviri gerektirdiğini ve bunun böyle sürüp gittiğini düşünüyor. Kendi kendine soruyor. Eski Toltekler için yaşam, ölüm, süreklilik, geçiş ne anlama geliyordu? Ve bu çocuklar için ne anlama gelebilir? Ya benim için? Bununla birlikte içindeki çevirmek bir dilden bir dile, somut çizimlerden soyut çizgilere, soyut simgelerden somut deneyimlere geçmek, bir örnekseme ağını tekrar tekrar örmek gereksinmesini hiçbir zaman söndüremeyeceğini biliyor. Yorumlamamak olanaksızdır. Tıpkı düşünmeyi engellemenin olanaksız olması gibi. Öğrenciler bir dönemeçte görünmez olur olmaz, küçük öğretmenin inatçı sesi yeniden söze başlıyor. No es verdad, doğru değil, senorun size dedikleri, ne anlama geldikleri bilinmiyor. Tekeş terlik. Bir doğu ülkesi gezisinde Bay Palomar bir pazardan bir çift terlik satın aldı. Evine dönünce terliği giymeyi deniyor. Bir tekin öbürkünden daha büyük olduğunu ve ayağından çıktığını görüyor. Pazarın bir girintisinde her ölçüden karma karışık bir terlik yığının önünde topukları üzerine çömelmiş yaşlı satıcıyı ansıyor. ayağına uyacak bir terlik bulmak için yağını karıştırması, bulduğunu giydirmesi, yağını tekrar karıştırıp öbür eşi olduğunu varsaydığı terliği vermesi, kendisinin de bunu denemeden kabul edişi gözlerinin önüne geliyor. Belki şimdi diye düşünüyor Bay Palomar, o ülkede de bir başka kişi tek eş terliklerle dolaşıyor. Ve her adımda ayağından çıkan ya da çok dar olduğu için ayağını burarak hapis eden terlikleriyle topallayarak çölde dolaşan narin bir gölge görüyor. Belki şu sırada o da beni düşünüyor, değiş tokuş yapmak için benimle karşılaşmayı umuyor. Bizi birbirimize bağlayan ilişki, insanlar arasında kurulan ilişkilerin büyük bir çoğunluğundan daha somut ve açık. Buna karşılık hiçbir zaman karşılaşmayacağız. Tanımadığı mutsuz arkadaşıyla dayanışmak, çok az rastlanan bu tamamlayıcılığı bir kıtadan bir başkasına yansıyan bu aksak adımları canlı tutabilmek için tek eş terlikleri giymeyi sürdürmeye karar veriyor. Bu görüntüyü tasarlamaya çalışıyor ama gerçeğe uymadığını da biliyor. O pazardaki satıcının yığınını seri olarak dikilmiş bir terlik çığı besliyor dönemsel olarak. Yığının dibinde hep tek eş bir çift terlik kalacak ama satıcı elindeki malı satıp bitirmedikçe ve belki de hiç bitiremeyecek ve ölümünden sonra da dükkan mallarıyla birlikte mirasçılarına ve mirasçılarının mirasçılarına geçecek, arayınca yığının içinde birbirine uygun bir çift terlik bulunabilecek hep. Ancak onun gibi dalgın bir alıcı hata yapabilecek. Ama bu hatanın sonuçlarının bu eski pazarın bir başka ziyaretçisini etkileyebilmesi için yüzyıllar geçebilecek. Dünya düzeninin bozulmasına ilişkin bir süreç tersinmezdir. Ne var ki uygulamada sınırsız yeni bakışım, karışım, bileşim olanakları içeren büyük sayıların tozu tarafından saklanabilir ve geciktirilebilir. Peki ya hatası eski bir yanlışlığı düzelttiyse? Dalgınlığı düzensizlik değil de düzen getirdiyse, belki de satıcı ne yaptığını çok iyi biliyordu diye düşünüyor Bay Palomar. Bana bu tek eş terlikleri vererek o pazarda kuşaktan kuşağa aktarılan terlik yığını içinde yüzyıllardır gizlenen bir aykırılığı giderdi. Tanımadığı arkadaşı belki de bir başka çağda topallamıştı. Adımlarının bakışımı yalnızca bir kıtadan bir kıtaya değil yüzyıllar boyunca da uyuşuyordu. Bay Palomar bu nedenle dayanışmasında bir azalma duyumsamıyor. Gölgesini rahatlatmak amacıyla zorlanarak terliklerini sürüklemeyi sürdürüyor. Palomar toplum içinde, dilini ısırmak. Görüşlerini ya da düşüncelerini açıklamak için herkesin kendini paraladığı bir çağda ve bir ülkede, Bay Palomar herhangi bir şey öne sürmeden önce dilini 3 kez ısırmak alışkanlığına edindi. Dilini 3. kez ısırdıktan sonra da söylemek istediği şeye hala inanıyorsa söylüyor, inanmıyorsa susuyor. Bu nedenle haftalar ve aylar boyunca suskun kaldığı oluyor. Susmaya elverişli fırsatların yokluğu duyulmuyor hiç ama çok seyrek de olsa Bay Palomar'ın bir şeyi uygun zamanda söyleyememiş olmanın pişmanlığını duyduğu oluyor. Olayların düşündüklerini doğruladığını görüyor ve düşüncesini açıklamış olsaydı, olanlar üzerinde belki küçücük olumlu bir etkisi olabileceğini düşünüyor. Bu durumlarda ruhu, doğru düşünmüş olmanın hoşnutluğuyla ağzının aşırı sıkılığının suçluluğu arasında bölünüyor. Bu duyguların ikisi de çok güçlü olduğu için sözcüklerle dile getirmeye kalkışıyor bunları. Ama dilini 3 hatta 6 kez ısırdıktan sonra böbürlenmek için de pişmanlık duymak için de bir gerekçeye sahip olmadığına inanıyor. Doğru düşünmüş olmak bir erdem değil. Aklına gelen bir sürü yanlış, bulanık ya da anlamsız düşünceden birinin uygun hatta çok parlak olması istatistik açıdan neredeyse kaçınılmaz. Bu düşüncenin onun aklına geldiği gibi bir başkasının aklına da gelmiş olacağından hiç kuşku duymuyor. Düşüncesini açığa vurmama kararı daha tartışmalı. Genel suskunluk dönemlerinde çoğunluğun sessizliğine uymak hiç kuşkusuz ayıp. Herkesin çok laf ettiği dönemlerde önemli olan laf kalabalığı arasında yitip gidecek doğruyu söylemek değil. Bunu öncüllerden yola çıkarak ve söylenen şeye en büyük değeri verecek sonuçları içerecek biçimde söylemektir. Ama bu durumda belirli bir doğrulamanın değeri içinde yer aldığı söylemin sürekliliğinde ve tutarlılığında bulunduğuna göre tek seçim olanağı sürekli konuşmak ya da hiç konuşmamaktır. İlk durumda Bay Palomar, düşüncesinin düz çizgili gelişmediğini, kararsızlıklar, yalanlamalar, düzeltmeler arasında zikzaklar yaptığını, bunların arasında doğrulamasının haklılığını yitireceğini görüyor. İkinci seçenek ise konuşma sanatından çok daha zor bir susma sanatı gerektiriyor. Gerçekten suskunlukta başkalarının sözcük kullanımına karşı çıkan bir söylem sayılabilir. Ama bu suskun söylemin anlamı arada sırada söylenen ve söylenmeyene bir anlam veren kesintilerde yatar. Daha doğrusu suskunluk kimi sözcükleri dışlamaya ya da daha iyi bir olanak çıktığında kullanılmaları için yedekte tutmaya yarar. Bunun gibi şimdi söylenen bir sözcük, yarın 100 sözcüğün söylenmesini gereksiz kılabilir ya da 1000 başka sözcük söylenmesini gerektirebilir. Dilimi her ısırışta diye zihninde sonuca varıyor Bay Palomar, sadece söyleyeceğimi ya da söyleyemeyeceğimi değil ama ben söylesem de söylemesem de ben ve başkalarınca söylenecek ya da söylenmeyecek her şeyi düşünmek zorundayım. Bu düşünceye varınca dilini ısırıyor ve susuyor. Gençleri suçlamak. Yaşların gençlere, gençlerin yaşlılara hoşgörüsüzlüklerinin doruğa ulaştığı, yaşlıların sonunda gençlere hak ettiklerini söylemek için kanıt biriktirmekten başka bir şey yapmadıkları ve gençlerin de yaşlıların hiçbir şeyi anlamadıklarını göstermek için bu fırsatı bekledikleri bir dönemde tek söz söylemeyi başaramıyor Bay Palomar. Bazen araya girmeyi denemeye kalkışsa da herkesin kendini desteklediği görüşe, onun aydınlanmak amacıyla denemekte olduğu şeye dikkat edemeyecek denli kaptırmış olduğunu görüyor. Olay bir gerçekliği açıklamaktan çok soru sormak istemesinde, oysa hiç kimsenin bir başka söylemden geldikleri için aynı şeyleri başka sözcüklerle düşünmek zorunda bırakacak ve belki de güvenceli yolların ötesinde bilinmedik topraklarda bulunmayı gerektirecek sorulara yanıt vermek için kendi söyleminin raylarının dışına çıkmak istemediğini anlıyor. Ya da soruları başkalarının kendisine sormasını istiyor ama onun da her soru değil sadece kimi sorular hoşuna gidecek. Söyleyebileceğin duyumsadığı ama ancak biri söylemesini isteyecek olursa söyleyebileceği şeyleri söyleyerek yanıtlayabileceği sorular. Ne var ki ona herhangi bir şey sormak hiç kimsenin aklının ucundan bile geçmiyor. Bu durum karşısında gençlerle konuşmanın zorluğunu kendi kafasında evirip çevirmekle yetiniyor Bay Palomar. Şöyle düşünüyor. Zorluk bizle onlar arasında doldurulamaz bir çukur olmasında. Bizim kuşağımızla onlarınki arasında bir şeyler oldu. Deneyim sürekliliği kesintiye uğradı. Artık ortak başvuru noktalarımız yok. Sonra şöyle düşünüyor. Hayır, zorluk onlara bir kınama ya da bir eleştiri ya da bir çağrı ya da bir öneri yöneltmeye kalktığımda benim de gençliğimde aynı türden kınamalarla, eleştirilerle, çağrılarla, önerilerle karşılaşmış ve bunları dinlememiş olduğum düşünmemden kaynaklanıyor. Zaman farklıydı ve bunun sonucu olarak davranışlarda, dilde, geleneklerde birçok farklılık vardı ama zihnimin o zamanki çalışma düzenekleri onların bugünkü düzeneklerinden çok farklı değildi. Bu nedenle konuşmak için hiçbir yetkim yok. Bay Palomar sorunu ele almanın bu iki biçimi arasında uzun süre kararsız kalıyor. Sonra karar veriyor. İki durum arasında bir çelişki yok. Kuşaklar arasında süreklilik çözümü, deneyimi aktarabilme olanaksızlığına başkalarını vaktiyle bizim işlediğimiz hataları işlemekten engellemeye bağlı. İki kuşak arasındaki gerçek uzaklık, ortak olarak sahip oldukları ve biyolojik kalıtım yoluyla aktarılan hayvan davranışlarında olduğu gibi aynı deneyimlerin çevrimsel olarak yinelenmesini zorunlu kılan öğelerden kaynaklanıyor. Buna karşılık onlarla bizim aramızdaki gerçek ayrılığın öğeleri her çağın kendi içinde taşıdığı tersinmez değişikliklerin sonucu, yani onlara aktardığımız tarihsel kalıta kimi kez bilinçsiz bir biçimde de olsa sorumlusu olduğumuz bu gerçek kalıta bağlı. Bu nedenle öğreteceğimiz hiçbir şey yok. Kendi deneyimimize çok benzeyen bir şeyi etkileyemeyiz. Damgamızı taşıyan şey de kendimizi tanımayı bilemiyoruz. Modellerin modeli. Bay Palomar'ın yaşamında şu kuralı izlediği bir dönem olmuştu. Önce zihninde bir model geliştiriyordu. Olabilecek en kusursuz, en mantıklı, en geometrik bir model. Ardından bu modelin deneylerle gözlemlenebilir uygulamalara elverişli olup olmadığını inceliyordu. Daha sonra da modelle gerçekliğin birbirlerine uymaları için gerekli düzeltmeleri yapıyordu. Maddenin ve evrenin yapısını araştıran gökbilimcilerin geliştirdiği bu yöntem, Bay Palomar'a insanlığın en içinden çıkılmaz sorunlarını, en başta da toplumun sorunlarını ve toplumu en iyi yönetme biçimini ele alması olanağını sağlayan tek yöntem gibi geliyordu. Bir yandan insan toplumunun canavarlık ve yıkım üretmekten başka bir işe yaramayan, biçimden ve sağduyudan yoksun gerçekliğini, bir yandan da düz çizgilerin, çemberlerin, elipslerin, güç paralel kenarlarının, absisli ve ordinatlı diyagramların katkısıyla çizilmiş kusursuz bir toplumsal düzenleme modelini birlikte ele almayı başarabilmek gerekiyordu. Bir model kurabilmek için, Palomar da biliyordu bunu, bir şeyden yola çıkmak, yani insanın tümden gelim yoluyla kendi düşünce biçimini ortaya çıkaracağı ilkelere sahip olmak gerekir. İnsan bu ilkeleri aksiyom ya da postülat da denilir. İnsan bu ilkeleri aksiyom ya da postülat da denilir bunlara, seçmez. Kendisinde vardır bu ilkeler. Olmasalardı düşünmeye başlayamazdı bile. Bu nedenle Palomar'da matematikçi ya da mantıkçı olmadığı halde bu ilkelere sahipti. Ne var ki onları tanımlamaya kalkışmıyordu. Ama yine de sonuç çıkarmak en sevdiği etkinliklerden biriydi. Çünkü tek başına ve konuşmaksızın, özel bir donanıma gereksinme duymadan, herhangi bir yerde ve zamanda koltukta otururken ya da gezinirken kendisine bu etkinliğe verebiliyordu. Buna karşılık belki de deneyimleri kendisine yaklaşık ve kısmi geldiği için tüme varışa karşı belirli bir kuşku besliyordu. Bu nedenle bir modelin kurulması ona göre sonucun iki tarafınkinden daha sağlam bir güvenilirlik içermesi koşuluyla gölgede bırakılmış ilkelerle eli avuca sığmaz deneyim arasındaki bir denge mucizesiydi. Gerçekten de çok iyi kurulmuş bir modelde her ayrıntıyı başka ayrıntılar gerekli kılarlar, bu yüzden tıpkı bir dişlinin durması durumunda her şeyin durduğu bir düzenekte olduğu gibi her şey tam bir uyum içinde olur. Model değiştirilmesi gereken hiçbir şeyi bulunmayan, kusursuz bir biçimde işleyen şey demektir. Oysa gerçekliğin hiç de işlemediğini, dört bir yanının döküldüğünü görüyoruz. Bu nedenle onu ister istemez model biçimi almaya zorlamaktan başka çıkar yol yok. Bay Palomar uzun süre sadece çizimlerdeki çizgilerin dingin uyumunun önem taşıdığı bir duyarsızlığa ve ilgisizliğe ulaşmak için çaba harcamıştı. İnsanlık gerçeğinin modelle özdeşleşmek için karşılaşacağı bütün yırtılmalar, burkulmalar, sıkışmalar geçici ve önemsiz birer aksaklık sayılacaktı. Ne var ki ideal modeller gökyüzüne çizilmiş olan uyumlu geometrik biçime bakmaktan bir an vazgeçecek olsa, canavarlıkların ve yıkımların hala yok olmadıkları ve çizim çizgileri bozuk ve çarpık bir insanlık görünümü gözlerine çarpıveriyordu hemen. Bu durumda modeli olabilir bir gerçekliğe yaklaştırırken, gerçekliği de modele yaklaştıracak aşamalı düzeltmeler getirecek, incelikli bir uyarlama çalışması yapmak gerekiyordu. Gerçekten de insan doğasının esneklik kaynakları başlangıçta sandığı gibi sınırsız değildi. Buna karşılık en katı bir model bile beklenmedik bir esneklik gösterebiliyordu. Kısacası model gerçekliği değiştirmeyecek olursa gerçeklik modeli değiştirebilmeliydi. Bay Palomar'ın kuralı yavaş yavaş değişmişti. Şimdi birçok model türüne gereksinme duyuyordu. Zaman ve uzam içinde kendisi de hep birçok gerçeklikten oluşan bir gerçekliğe en uygun olanı bulabilmek için belki de modellerin düzenleyici bir yöntemle birbirlerine dönüşebilir olmaları gerekiyordu. Bunun için Bay Palomar'ın kendisi modeller geliştirmiyor ya da geliştirilmiş modelleri uygulamaya kalkışmıyordu. Gerçeklikle ilkeler arasında sürekli olarak büyüdüğünü gördüğü uçurumu doldurmak için modellerin gerektiği gibi kullanımını tasarlamakla yetiniyordu. Kısacası modellerin işlenme ve yönetilme biçimi yetkinliklerinin ya da girişim olanaklarının içine girmiyordu. Bu gibi şeylerle genellikle kendisinden çok değişik kişiler ilgilenir ve işlevselliği başka ölçütlere göre değerlendirirler. İnsanların yaşamındaki ilkeler ve sonuçlar olarak değil, özellikle iktidar aracı olarak ele alırlar. Bu durum çok doğaldır çünkü modellerin biçimlendirmek istedikleri sonuçta bir iktidar sistemidir. Ama sistemin etkililiği, sağlamlığı ve sürebilme yeteneğiyle ölçülecek olursa model kalın duvarları dışarıda var olanı saklayan bir kaleye dönüşür. İktidarlar ve karşı iktidarlarla yıldızı hiç barışık olmayan Palomar sonunda asıl önemli olanın onlara karşın ortaya çıkan şey olduğu inancına varmıştı. Toplumun alışkanlıklarda, düşünme ve davranma biçiminde, değer ölçülerinde yavaşça, sessizce belli etmeksizin almakta olduğu biçim. Bu durumda Palomar'ın düşlemekte olduğu modeller modeli, saydam, arı saydam, örümcek ağ gibi ince modeller elde edilmesini sağlayacak. Belki de modelleri eritebilecek, hatta kendisi de onlarla birlikte eriyebilecek bir modeldi. Bu noktaya ulaşınca Palomar'a zihninden modelleri ve modellerin modellerini silmekten başka yapacak bir şey kalmıyordu. Bu adımı da atınca istediği gibi evetler, hayırlar, amalar dile getirmesine elverişsiz ve türdeşleştirilemez gerçeklikle yüz yüze geldi. İstediğini yapabilmesi için zihninin boş olması, yalnızca bölük pörçük deneyimler ve örtülü kanıtlanamaz ilkeler belleğiyle döşeli olması doğru olurdu. Özel bir doyum sağlamamakla birlikte kendisine uygulanabilir gelen tek çözüm yolu buydu. Toplumun aksaklıklarını ve yolsuzluk yapanların yolsuzluklarını kınamak söz konusu olduğunda, çok sözü edilince en doğru şeylerin bile yineleyici, apaçık, sıkıcı gelmeye başlamalarından çekindiği durumlar dışında hiç duraksamıyor. Çareler konusunda konuşmakta daha zorlanıyor çünkü her şeyden önce daha büyük aksaklıklara ve yolsuzluklara yol açmayacaklarına ve aydın yenilikçilerce bilgece düzenlendiklerinde onların belki beceriksiz, belki çıkarcı, belki de hem beceriksiz hem çıkarcı ardıllarınca bir zarara yol açmadan uygulanabileceklerine inanmak istiyor. İş artık bu güzel düşünceleri sistemli bir biçimde açıklamaya kalıyor ama bir kuşku engelliyor bunu. Ya ortaya bir model çıkacak olursa bu nedenle inançlarını akışkan durumda tutmayı, olgudan olguya doğrulamayı ve günlük davranışlarının yaptıklarının ya da yapmadıklarının, seçtiklerinin ya da dışladıklarının, konuştuklarının ya da sustuklarının üstü kapalı kuralı yapmayı yeğliyor. Palomar derin düşünmede, dünya dünyaya bakıyor. Anımsatmaya değmez kimi düşünsel terslikler sonucunda başlıca etkinliğinin nesnelere dıştan bakmak olmasına karar verdi Bay Palomar. Biraz miyop, dalgın, içe dönük olduğu için genellikle gözlemci olarak tanımlanan insan tipine girmiyor yapısı. Oysa kimi nesneler, bir taş duvar, bir deniz kabuklusu, bir yaprak, bir çaydanlık, özenli ve uzun bir dikkat istercesine hep karşısına çıkıyorlar. Neredeyse farkına varmaksızın bunları gözlemlemeye koyuluyor ve bakışı bütün ayrıntılar üzerinde dolaşmaya başlıyor ve onlardan ayrılamıyor artık. Bay Palomar bundan böyle dikkatini bir kat arttırmaya karar verdi. İlkin, nesnelerden kendisine ulaşan bu çağrıları kaçırmayarak, sonra da gözlemcinin etkinliğine hak ettiği önemi vererek. Bu noktada ilk bunalıma düşüyor. Bundan böyle dünyanın önüne sonsuz sayıda bakılacak nesne sereceğine güvenen Bay Palomar, gözüne çarpan her şeye gözünü ayırmadan bakmaya başlıyor. Hiçbir tat alamıyor ve vazgeçiyor. Bunu bakılacak nesnelerin yalnızca kimi nesneler olup bunların dışındakiler olmadıklarına ve bunları araması gerektiğine inandığı bir aşama izliyor. Bunu yapmak için her seferinde seçme, dışlama, öncelik sıralaması sorunlarıyla karşılaşıyor. Çok geçmeden kendi benini ve beniyle olan bütün sorunlarını ortaya sürdüğünde hep olduğu gibi her şeyi berbat etmekte olduğunu görüyor. Peki bir şeye beni bir yana bırakarak bakmak için ne yapmalı? Bakan gözler kimin? Genellikle benin bir pencerenin önünde durur gibi kendi gözlerinin önünde durarak karşısında olanca enginliğinde uzanan dünyaya bakan biri olduğu düşünülür. Demek ki dünyaya açılan bir pencere var. Karşıda dünya var. Peki bu yanda? Yine dünya. Başka ne olabilir ki? Ufak bir yoğunlaşma çabası sonucunda Palomar karşıda bulunan dünyaya yer değiştirtip onu pencerenin bu yanına almayı başarıyor. Bu durumda pencerenin dışında ne kalıyor? Yine dünya ama bu kez biri bakan dünya, biri de bakılan dünya olarak kendini ikiye ayırmış bir dünya. Peki ben adı verilen o, yani Bay Palomar, o da dünyanın bir başka parçasına bakmakta olan dünyanın bir parçası değil mi? Ya da pencerenin o tarafında da bu tarafında da dünya olduğuna göre belki de ben dünyanın dünyaya baktığı pencereden başka bir şey değil. Kendine bakabilmek için dünya Bay Palomar'ın gözlerine ve gözlüklerine gereksinme duyuyor. Bundan böyle Bay Palomar nesnelere içten değil dıştan bakacak ama bu yeterli değil. Onlara kendi içinden gelmeyen dıştan gelen bir bakışla bakacak. Hemen bir deneme yapmaya kalkışıyor. Şimdi bakan o değil, dışarıya bakan dış dünya. Bunu belirledikten sonra genel bir değişiklik beklentisiyle bakışın çevresinde dolaştırıyor. Ne değişikliği? Her zamanki günlük boğuculuk çevreliyor etrafını. Her şeyi yeni baştan incelemek gerekiyor. Dışarının dışarıya bakması yeterli değil. Baktığı nesneye kendisini bağlayan yörüngenin bakılan nesneden yola çıkması gerekiyor. Nesnelerin sessiz enginliğinden bir işaret, bir çağrı, bir göz kırpması yola çıkıyor. Bir nesne bir anlama gelmek amacıyla diğerlerinden ayrılıyor. Hangi anlama? Kendi anlamına bir nesne, başka nesnelerin kendisine bakmalarından yalnızca kendi anlamlarına gelen bütün nesneler arasında ancak kendi anlamına geldiğine, başka bir anlama gelmediğine inandığında hoşnut olur. Kuşkusuz bu tür fırsatlar sık sık olmasa da er geç çıkıyor. Dünyanın aynı anda bakmak ve bakılmak istediği bu mutlu rastlantılardan birinin gerçekleşmesini beklemek, Bay Palomar'ın da işin içine girmesi için yeterli oluyor. Ya da Bay Palomar'ın beklememesi gerekiyor çünkü bu şeyler hep en beklenmedik zamanlarda ortaya çıkıyorlar. Aynı olarak evren. Bay Palomar, başkalarıyla ilişki kurmada zorlandığı için çok dertli. Söylenmesi gereken sözcüğü bulabilme, herkesle gerektiği gibi konuşabilme yeteneği olan kişilere imreniyor. Böyleleri, kim ne olurlarsa olsunlar rahat ediyorlar, başkalarını da rahat ettiriyorlar. İnsanlar arasında kolayca hareket ederek, ne zaman kendilerini savunmak, araya mesafe koymak, ne zaman sevgi ve güven kazanmak gerektiğini hemen anlıyorlar. Başkalarıyla ilişkilerinde verebileceklerinin en iyisini veriyorlar ve başkalarını da en iyi vermeye heveslendiriyorlar. Bir kişiyi onunla ilişkilerinde ve koşullar göz önünde bulundurulmadan nasıl değerlendireceklerini hemen biliyorlar. Bu yetenekler diye düşünüyor Bay Palomar, bunlardan yoksun olan birinin üzüntüsü içinde dünya ile uyumlu olarak yaşayanlara verilmiş. Onlar için yalnızca insanlarla değil, nesnelerle, yerlerle, durumlarla, fırsatlarla, gök kubbedeki takım yıldızların koşusuyla, moleküllerdeki atom topluluklarıyla da uyum sağlamak doğal. Evren adını verdiğimiz bu eş zamanlı olaylar çığı, sonsuz karışımların, yer değişikliklerinin ve bunların zincirleme sonuçlarının ortasında öldürücü gök taşlarının yörüngelerinde kaçınıp uçuş boyunca yalnızca yararlı ışınları alarak en dar zaman aralıklarından sıyrılmayı bilen mutlu insanı sarsmıyor. Evren, evrenin dostu olanın dostu. Keşke ben de böyle olabilsem diye imreniyor Bay Palomar. Onlara öykünmeyi denemeye karar veriyor. Bundan böyle bütün çabası hem yanı başındaki insan türüyle hem de samanyolları sisteminin en uzak sarmalıyla uyum sağlamaya yönelik olacak. Başkalarıyla ilişkilerinde çeşitli sorunları olduğu için önce evrenle ilişkisini iyileştirmeye çalışacak Palomar. Benzerlerini uzaklaştırıyor ve görüşmeyi en aza indiriyor. Bütün gereksiz varlıkları atarak zihnini boşaltmaya alışıyor. Yıldızlı gecelerde gökyüzünü gözlüyor. Gökbilim kitapları okuyor. Zihin döşemesinin sürekli bir bölümü kılıncaya dek yıldızlar arası uzaklık düşüncesiyle içli dışlı oluyor. Sonra düşüncelerinin en yakın ve en uzak nesneleri aynı zamanda dikkate almalarını sağlamaya çalışıyor. Piposunu yaktığında gelecek solukta lülenin dibine çekilerek tütün ipliklerinin ağır ağır kora dönüşmesini başlatacak olan kibritin alevine gösterdiği ilgi aynı anda, yani bundan birkaç milyon yıl önce Büyük Magellan bulutunda gerçekleşen bir süpernova patlamasını bir an için bile unutturmuyor ona. Evrendeki her şeyin bağlantılı ve karşılıklı olduğu düşüncesi bir an olsun aklından çıkmıyor. Yengeç bulutsusundaki bir ışıma değişikliğinin ya da Andromeda'daki küresel bir kümelenmenin, pikabının çalışması ya da salata tabağındaki tereotu yaprakları üzerinde bir etkisinin olmaması düşünülemez. Uzayda ve zamanda savrulan, şimdiki ya da olası olaylar tozu arasında, boşlukta yüzen nesnelerin sessiz enginliğinin ortasında kendi konumunu iyice belirlediği kanısına varınca, Palomar bu kozmik bilgeliği benzerleriyle ilişkilerini uygulamanın zamanı geldiğine karar veriyor. Hızla yeniden topluma karışıyor, tanışıklıklar, dostluklar, iş ilişkileri kuruyor, bağlarını ve sevgilerini dikkatli bir biçimde gözden geçiriyor. Karşısında artık açık, seçik, aydınlık, bulutsuz, içinde kesin ve sağlam davranışlarla devinebileceği bir insanlık görünümünün uzadığını görmeyi bekliyor. Gerçekleşiyor mu bu? Ne gezer? Bir yanlış anlamalar, kararsızlıklar, uzlaşmalar, yarım kalmış işler kargaşasında ne yapacağını şaşırıyor. En önemsiz sorunlar boğazına sarılıyor, en önemliler gizleniyorlar. Söylediği ya da yaptığı her şey beceriksiz, yersiz, kararsız oluyor. Aksiyan ne? Şu, yıldızları gözlemlerken kendisini atsız ve bedensiz bir nokta saymak, var olduğunu neredeyse unutmak alışkanlığını edinmişti. Şimdi insanlarla ilişkiye girmek için kendisini ortaya atmadan edemiyor ama kendisinin nerede bulunduğunu ise artık bilmiyor. Her kişinin karşısında insanın ona oranla konumunu bilmesi, karşısındakinin varlığının kendisini esinlendirdiği tepkiden, iticilik ya da çekicilik, etkileme ya da etkilenme, merak ya da kuşku ya da ilgisizlik, üstünlük ya da boyun eğme, çıraklık ya da ustalık, oyunculuk ya da seyircilik. Kuşku duymaması, bunlara ve karşısındakinin karşı tepkilerine göre karşılaşmada, yapılacak hamle ve karşı hamlelerde uygulanacak oyun kurallarını belirlemesi gerekir. Bütün bunlar için birinin başkalarını gözlemlemeye başlamadan önce kendisinin kim olduğunu bilmesi gerekir. Başkasını tanımanın şu özelliği vardır. Yolu mutlaka kendini tanımaktan geçer. Bay Palomar'da olmayansa tam bu. Sadece tanımak da yetmez, anlayış, kendi olanakları ve amaçları ve itkileriyle uyum da gerekir. Bu da insanın kendi eğilimleri ve eylemleri üzerinde bunları denetleyen ve yönlendiren ama zorlamayan ya da boğmayan bir egemenlik uygulama olanağı anlamına gelir. Her sözcüğünün ve davranışının doğruluğuna ve doğallığına hayran olduğu kişiler evrenle barış içinde olmadan önce kendileriyle barış içindeler. Palomar kendisini sevmediği için kendisiyle karşı karşıya gelmemenin yolunu aramıştır hep. Bu nedenle saman yollarına sığınmayı yeğlemiştir. Her şeyden önce bir iç barış bulması gerektiğini ancak şimdi anlıyor. Evrenin kendi işleri için belki yüreği rahat, onunki hiç kuşkusuz rahat değil. Tek bir çıkar yol var. Bundan böyle kendisini kendini tanımaya verecek, iç coğrafyasını keşfedecek, ruhunun devinimlerinin diyagramını çizecek, bundan formüller ve kuramlar üretecek, teleskobunu takım yıldızlarınkiler yerine yaşamının akışının çizdiği yörüngelere doğrultacak. Kendi üstümüzden geçerek kendimizin dışındaki hiçbir şeyi tanıyamayız diye düşünüyor şimdi. Evren içinde yalnızca kendimizde tanımayı öğrendiklerimizi görebileceğimiz bir aynadır. Böylece bilgelik peşindeki yolculuğunun bu yeni aşaması da tamamlanıyor. Sonunda bakışını kendi içine yöneltebilecek. Ne görecek? İç dünyası ona ışıklı bir sarmalın uçsuz bucaksız dingin dönüşü gibi mi gelecek? Yapısını ve yazgısını belirleyen paraboller ve elipsler üzerinde sessizce yol alan yıldızlar ve gezegenler görecek mi? merkezi ben, her noktası merkez olan sonsuz çemberli bir küreyi hayranlıkla seyredecek mi? Gözlerini açıyor. Gözlerinin önüne gelenleri her gün görmüş olduğu izlenimine kapılıyor. Acelesi olan ve birbirini kesen sıvası dökülmüş yüksek duvarlar arasında birbirlerinin yüzüne bakmaksızın dirsekleriyle yol açmaya çalışan insanların kaynaştığı sokaklar. Dipte yıldızlı gökyüzü yağsız bağlantılarını sarsıp gıcırdatarak tutukluk yapan bir düzenek gibi aralıklı ışıklar çıtırdatıyor. Bunlar tıpkı onu dinlemek bilmeyen sallantılı çamurlu bir evrenin ileri karakolları. Ölü olmak nasıl öğrenilir? Dünyanın kendisi olmaksızın nasıl olacağını görmek için bundan böyle sanki ölmüş gibi davranmaya karar veriyor Bay Palomar. Bir süredir kendisiyle dünya arasındaki ilişkilerin eskisi gibi olmadığının farkında. Eskiden kendisinin de dünyanın da birbirlerinden bir şeyler beklediklerini sanırken, şimdi iyi ya da kötü, neyin beklendiğini ya da bu beklentinin kendisini sürekli olarak korkulu bir sıkıntı içine sokan gerekçesini ansımıyor. Artık kendi kendine dünyanın ona neler hazırlamakta olduğu sorusunu sormadığı için Bay Palomar'ın şimdi bir rahatlama duygusu duyması ve ayrıca artık kendisiyle ilgilenmeyecek olan dünyanın rahatlamasını da fark etmesi gerekiyor. Ama işte bu dinginliğinin tadına varma beklentisi Bay Palomar'ı sıkıntıya sokmaya yetiyor. Kısacası ölü olmak sanıldığı kadar kolay değil. Her şeyden önce ölü olmakla burada olmamayı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Burada olmamak doğumdan önceki sınırsız zaman bölümünü kapsadığı gibi ölümü izleyecek yine sınırsız zamanın görünürdeki karşılığı. Gerçekten de doğmadan önce gerçekleşmesi söz konusu olacak ya da olmayacak sonsuz sayıda olasılık arasında bulunuyoruz. Oysa bir kez ölünce ne artık tümüyle malı olduğumuz ama üzerinde hiçbir etkimizin kalmadığı geçmişte ne de üzerinde etkimiz olsa da bize yasaklanan gelecekte gerçekleşebiliyoruz. Bir şeyi ya da bir kişiyi etkileme yeteneği oldum olası sınırlı olduğu için aslında Bay Palomar'ın durumu daha kolay. Dünya pekala onsuz edebilir. O da kendini rahat rahat alışkanlıklarını bile değiştirmeksizin ölmüş sayabilir. Sorun yaptığının değişmesinde değil, varoluşunun ve özellikle de dünyaya oranla varoluşunun değişmesinde. Eskiden onun için dünya, dünya artı o demekti. Şimdi o artı onsuz dünya söz konusu. Onsuz dünya sıkıntıların sonu anlamına mı gelecek? Olayların onun varlığından ve tepkilerinden bağımsız olarak onu ilgilendirmeyen bir yasaya ya da bir gereksinmeye ya da özel bir nedene göre gerçekleştikleri bir dünya. Dalga su yüzeyine yakın kayalara vuruyor ve kayayı oyuyor, bir başka dalga çıka geliyor, bir başkası, bir başkası daha. O orada olsa da olmasa da her şey gerçekleşmeyi sürdürüyor. Ölü olmanın rahatlığı şu olmalı: varoluşumuz demek olan o kaygı lekesi silindikten sonra önem taşıyan tek şey nesnelerin serin kanlı bir dinginlikle güneşin altında yayılmaları, birbirlerini izlemeleri. Her şey dingin ya da dingin olma eğiliminde, kasırgalar, depremler, yanardağ püskürmeleri bile. Ama o da oradayken dünya zaten böyle değil miydi? Her fırtına daha sonranın sessizliğini içinde taşırken bütün dalgaların kıyıya vuracakları ve rüzgarın gücünü yitireceği zamanı hazırlarken. Ölü olmak belki de sonsuzluğa dek dalga olarak kalacak dalgaların okyanusuna geçmek. Öyleyse denizin yatışmasını beklemek boşuna. Ölülerin bakışı hep biraz küçümseyicidir. Yerler, durumlar, fırsatlar aşağı yukarı insanın daha önce bildikleri gibidir. Bunları tanımak her zaman belirli bir doyum sağlar ama aynı zamanda tutarlı bir mantık gelişmesinin karşılığı olmaları durumunda oldukları gibi kabul edilebilecek irili ufaklı bir sürü değişiklik görülür. Ne var ki bu değişiklikler rastgele ve düzensizdir. Bu da rahatsızlık verir çünkü gerekli olduğu sanılan bir düzeltme yapmaya kalkışılır hep ama ölü olunduğu için yapılamaz. Bunun sonucunda önemli olanın kendi geçmiş deneyimi olduğunu ve bunun dışında kalana fazla ağırlık verilmemesi gerektiğini bilen bir kişininkine benzer bir suskunluk, neredeyse bir sıkkınlık durumu takınılır. Çok geçmeden egemen bir duygu ortaya çıkarak her düşünceye kendini kabul ettirir. Bütün sorunların başkalarının sorunları, onların işleri olduğunu bilmenin rahatlatıcılığıdır bu. Artık hiçbir şey düşünmedikleri için hiçbir şeyin ama hiçbir şeyin ölüleri ilgilendirmemesi gerekir. Ahlaka aykırı gibi gelse de ölüler bu sorumsuzlukta bulurlar neşelerini. Bay Palomar'ın ruhsal durumu burada anlatılanlara ne kadar yaklaşırsa ölü olmak düşüncesi ona o denli doğal geliyor. Gerçi henüz ölülere özgü olduğunu sandığı soylu ilgisizliği ne her türlü açıklamanın ötesine varan bir gerekçeyi ne de kendi sınırlarının başka boyutlara açılan bir tünelinkine benzer ağzını bulabilmiş değil. Zaman zaman bütün yaşam boyunca başkalarının yaptıkları her işte yanıldıklarını gördüğünde onların yerinde olsaydı kendisinin de daha az yanılmayacağını ama bunun farkına varacağını düşündüğünde hep kendisine eşlik etmiş olan sabırsızlıktan kurtulmuş olduğu yanılsamasına düşüyor. Oysa hiç de kurtulmuş değil. Anlıyor ki kendisinin ve başkalarının yanlışlarına karşı hoşgörüsüzlük, hiçbir ölümün silemeyeceği yanlışların kendileriyle birlikte yinelenecek. Öyleyse en iyisi buna alışmak. Ölü olmak Palomar için artık değiştirmeyi ummayacağı kesin bir durumda kendisine eşit olma düş kırıklığına alışmak demek. Palomar tehlikelerin hep çok fazla oldukları, yararların ise kısa süreli olabildikleri gelecek yönünde değil de özgeçmişin biçimini düzeltmek yönünde dirinin durumunun ölününkine oranla üstünlüğünü küçümsemiyor. Yeter ki insan kendi geçmişinden tümüyle hoşnut olsun. Böyle bir durum ele alınmaya değecek ilginçlikte değildir. Bir insanın yaşamı bir olaylar bütününden oluşur ve bunların sonuncusu bütünün tümünün yönünü değiştirebilir hala. Öncekilerden daha önemli olduğu için değil ama bir kez bir yaşama katılınca olaylar tarih sırasına göre dizilmeyip bir iç mimariye karşılık verdikleri için. Söz gelimi insan olgunluk çağında kendisi için önemli bir kitap okuyup bunu okumadan nasıl yaşayabilirdim ya da gençliğimde okumamış olmam ne yazık diyebilir. İşte bu söylenenlerin fazla bir anlamı yoktur. Özellikle de ikincinin. Çünkü o kitabı okuduğu andan başlayarak o kişinin yaşamı o kitabı okumuş bir kişinin yaşamı olur ve kitabı erken ya da geç okumuş olmak bir önem taşımaz. Çünkü okumadan önceki yaşamda şimdi bu okumanın belirlediği bir biçimi almıştır. Ölü olmayı öğrenmek isteyen biri için en zor adım budur. Öz yaşamını tümüyle geçmişte kapalı bir bütün olduğuna artık hiçbir şey eklenemeyeceğine ne de çeşitli öğeler arasındaki ilişkilere perspektif değişikliği getirebileceğine inanmak. Kuşkusuz yaşamayı sürdürenler yaşadıkları değişikliklere dayanarak ölülerin yaşamına da değişiklikler getirebilirler, biçimi olmayana ya da bir başka biçimi olduğu izlenimi verene biçim verebilirler. Söz gelimi yasalara karşı eylemleri nedeniyle kınanmış birinin başkaldırısını haklı bulabilirler, kendini sinir hastalığının ya da taşkınlığın kurbanı sanmış olan birini ozanlığa, peygamberliğe yükseltebilirler. Ama bu değişiklikler özellikle diriler için önem taşır. Ölülerin bunlardan yarar sağlamaları çok zordur. Herkes yaşadığından ve bu yaşayış biçiminden oluşmuştur, kimse elinden alamaz bunu. Acı çekerek yaşamış olan biri acısından oluşmuş olarak kalır. Acısını almaya kalkışacak olurlarsa artık o olmaz. Bu nedenle Palomar olduğu gibi kalma cezasına katlanamayan ama istemeye istemeye de olsa hiçbir şeyinden vazgeçmeye razı olmayan hırçın bir ölü olmaya hazırlanıyor. Kuşkusuz benliğin hiç olmazsa bir bölümünün gelecekte yaşamasını sürdürmesini sağlayan düzeneklerde dikkate alınabilir. Bunlar özellikle iki takımda sınıflandırılabilir. Benliğin kalıtımsal mal varlığı adını taşıyan bölümünü ardıllarına aktarmayı sağlayan biyolojik düzenekle, yaşamayı sürdürenin belliğine ve didine en donanımsız bir insanın bile derlediği ve biriktirdiği o az ya da çok deneyimi aktarmayı sağlayan tarihsel düzenek. Kuşakların birbirlerini izlemeleri yüzlerce binlerce yıl boyunca yaşamayı sürdüren tek bir kişinin yaşamının evreleri olarak ele alınacak olursa bu düzenekler tek bir bütünde sayılabilir. Ama böylelikle bireysel ölüm sorunu insan soyunun ne kadar geç gerçekleşirse gerçekleşsin tükenmesine ertelenmiş olur. Palomar kendi ölümünü düşünürken daha şimdiden insan türünün ya da türevlerinin ya da mirasçılarının son yaşayanlarının ölümünü de düşünüyor. Yakılıp yıkılmış ve ıssız yer küreye bir başka gezegenden gelen araştırmacılar ayak basıyorlar, piramitlerin hiyerogliflerinde ve elektronik bilgisayarların delikli fişlerinde saptadıkları izleri çözüyorlar. İnsan türünün belleği bu küllerden yeniden doğuyor ve evrenin oturulan bölgelerine doğru savruluyor. Böylece erteliye erteliye yaşam belleğinin son somut dayanağı bir ısı dalgası düzeyine indiğinde ya da atomlarını devinimsiz bir düzenin donmasında billurlaştırdığında zamanın kendisini de eskiyip boş bir gökyüzünde söneceği ana geliniyor. Eğer zaman tükenecekse anı anına anlatılabilir bu diye düşünüyor Palomar ve her an anlatılınca öylesine genleşiyor ki sonu görülmez oluyor. Yaşamının her anını anlatmaya koyulmaya ve hepsini anlatmadıkça da ölü olmayı düşünmemeye karar veriyor, o anda ölüyor. Kitabın sonu. 23 Ekim 2007.